Ve biz şu anda Yuhanna kitabı üzerinde çalışıyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta İsa neler yaptı? İsa'nın ilk mucizesiydi. Yani suyu şaraba dönüştürdü ve böylece bir kutlama oldu, bir düğün şöleni oldu. Ve sonra Kudüs'e gitti ve tapınaktaki satıcılar tamamen kovdu tapınaktan. Ve şöyle dedi, babamın evini pazar yerine çevirmeyin dedi. Babamın evi burası diyerek kendisi kimdi? İşte Tanrı'nın oğluydu. Oğlu olarak ilan etti. Ve daha büyük olarak halkın birçoğu ona iman etti. Ve tabii ki bütün bu olaylar yöneticilere de ulaştı. Ve bu hafta onlardan biri İsa'ya ziyaret etmekte oluyor. O zaman biz Yuhanna 3'ten okuyoruz. Ayet ayet gideceğiz ve onlar ekranda bulunacak. Seni yine önüne çağırıyorum. Bu da bizim Nikodim oluyor. Şöyle diyor, olsun yani. Sadece önde olduğu için yani öyle seçtim. Ama işte yani sakalı güzel, yani bu bizim din hocamız oluyor Nikodim. Yahudi, şöyle ayetler. Oo, evet, tam Yahudi olmuşsun şimdi. Güzel, evet, evet, öyle olsun. Tamam. Şöyle diyor Kutsal Kitap. Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz dedi. Ve Nikodim arkadaşımız, Sayın Nikodim arkadaşımız aslında, belki en başarılı, en üst düzeyinde olan adam. Onun ismi bile Nikodim, Nike, yani şu Nike ayakkabıları var ya, spor. İşte yani zafer anlamına geliyor, zafer. Ve demos, yani Nik, o dem, demos, demokrasi gibi halk anlamına geliyor. O zaman işte yani halkın zaferi onun ismi oluyor. Ve belki bugünlerde işte yani ben Koç ailesinden geldim ya da işte Sabancı ailesinden geldim birisi derse hemen anlarsın. İşte onların ailesi itibarlı, ünlü, zengin ve işte Nikodim'in ismi bu anlamına geliyor. O zaman bugün onun ismi Nikodim Koç olsun diye söyleyelim. Herkes anlasın ki yani işte onun ailesi güçlü, sağlam, iyidir. Ve aynı zamanda diyor, önder, yani ferisi, çok dindar birisi. Ve diyor, işte önder, yani bu Yahudilerin heyetinde bulunuyordu. Yani onların meclisinde bulunuyordu. O zaman sayın milletvekil, profesör doktor Nikodim Koç size sunmak istiyorum. Yani en başarılı, her şey var. İşte ailesi zengin, çok itibarlı, çok eğitimli, herkes tarafından çok saygı gösterdiği Nikodim budur. Tamam, oturabilirsiniz. Herkes işte gelip de elini öyle öperlerdi, işte onun önünde eğilirlerdi. Yani öyle bir adam. Şimdi bu yeni genç olan, bazı kişilerin peygamber düşündüğü, bazı kişilerin nefret ettiği İsa geliyor. Ve soruyor, Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeler yapamaz dedi. Yani İsa da bir şey görüyor. Dünyasal olarak her şey var ama hayli bir eksik olduğunu hissediyor. Ve İsa da çekici bir şey var diye görüyor. Ve bu yüzden geliyor. Ve fark ettiniz mi? bir gece İsa geldi diyor. Bir gece. Geceleyin. Niye geceleyin? Çünkü kimse onun İsa ile gelip görüştüğünü bilmesin diye istiyordu. Yani İsa o kadar çok kütüplaştıran bir adam oluyordu ki bazılar onu çok severler, bazılar ondan nefret ederler. Ve kurulun birçoğu, meclisteki birçoğu İsa'dan nefret ediyor ve sonra zaten onu çarma gerdiriyorlar. Ve bu yüzden geceleyin geliyor. Birisi farkında oluyorsa belki meclisten atılacağım. Belki benim itibarım yırtılacak. Belki ailemden kovulabilirim diye korkuyor. Belki ben de çarma bile gerilebilirim diye korkuyor. Kimse bilmesin. Gizlilik içinde İsa'yı ziyaret ediyor. Ve ikinci bir sebep de var. Aslında tartışmak istemedi, öğrenmek istedi. Yani bu adamda bir samimiyet var. Çünkü biliyoruz zaten yani İncil'i okuduğumuzda bir sürü din öğretmenler, ferisiler, sadukiler yani farklı farklı mezheplerden gelen İsa'ya geliyor. Ve ona çok saçma sorular soruyor işte yani bir adamın bir karısı vardı ölüyor ondan sonra onun kardeşiyle evleniyor ondan sonra o da ölüyor filan. Yani çok saçma sorular soruyorlar ise onu denemek amacıyla. Onu tuzağa düşürmek amacıyla ve bunların hepsi işte tapınak içinde herkesin önünde oluyor. Çünkü onlar İsa'yı aşağılayarak kendilerini büyütmek istiyorlar. Kendilerine bir itibar kazandırmak istiyorlar. Ama bu adam öyle değil. Alçak gönüllü bir adam. Samimi bir adam. Ve İlginç bir şey var. Yuhanna okursanız ve gelecek haftalar zaten bunu görmüş olacağız. Bundan sonra İsa'nın gizli öğrencisi oluyor. O zaman bu görüşme Sayın Milletvekil Profesör Doktor Nikodim Kotçu o kadar çok etkiledi ki İsa'nın öğrencisi oldu. Peki İsa ile Nikodim neler konuşmuşlardı ki? Ve işte İsa'ya tutuklama emir verdiğinde Nikodim itiraz ediyor. Bu doğru olmaz diyor. Ve bu yüzden aşağılanıyor mecliste. Ve Aramatyalı Yusuf ile İsa'nın ölmüş olan bedeni gömüyorlar mezarda. İsa'yı çok seviyor. İsa'yı takip etmeye karar veriyor bu görüşmeden sonra. Şimdi konuşma nasıl geçti? İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma diyor. Tamam mı? Ve bu yeniden kelimesi, yeniden doğuş aynı zamanda yukarıdan doğmuş ya da tamamen doğmuş anlamına gelebilir. Peki hangisi doğru? Aslında bence hepsi doğru. İşte yeniden doğmalısınız, yukarıdan, Tanrı'dan doğmalısınız ve tamamen doğmalısınız diyor İsa onlara. Ve ilginç bir sözü var burada. Sudan ve ruhtan doğmalısınız diyor. Sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini hem göremezsin hem de giremezsin diyor İsa. Ve İsa burada insanlığın iki ana sorunu ne olduğunu söylüyor. Biri Allah'ın gözünde biz kirliyiz. Yıkanmamız gerekiyor. Yani sudan doğmamız gerekiyor. İkincisi Allah'ın önünde ölüyüz. Ölüyüz. Ruh almamız gerekiyor. Hatırlarsınız Adem bahçesinde Tanrı Adem'i yarattı ve nefsi ona koydu. Ruh üfledi onun içine ve böylece canlı oldu. Canlı bir varlık oldu. Ve aslında seneler, yüzlerce, binlerce seneler boyunca Yahudilerin peygamberler aynı şey söylemekte olduğunu görüyoruz. Çünkü Hezekiel peygamber, İsa Mesih'ten belki 600-700 sene önce yaşanmış bir peygamber, şu söz söyledi. Bir gün diye vaat ediyor, bir peygamberlikte bulunuyor. Şöyle diyor, Tanrı şöyle diyor, üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliğinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Tamam mı? Su dökeceğim ve siz temiz olacaksınız. Ondan sonra devam ediyor. Size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak. Size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemeni, buyruklarımı uyup onları uygulamanızı sağlayacağım diyor. İşte İsa Mesih'ten yüzlerce sene önce Hezekiel peygamber bir gün Rab sizi arındıracak onun suyla ve sizi yaşatacak onun ruhuyla diye vaatte bulundu. O zaman birinci olarak Tanrı'nın gözünde biz kirliyiz. Adem ile Havva ilk günah işlediğinde dünyayı kirlettiler. Kendilerini ve dünya kirlettiler. Ve o günden itibaren dünya daha da kirli oluyor. Gün be gün dünya kirleniyor. Her açıdan. Çünkü ruhsal olarak insanlar birbirlerine çok kirlilik, çok kötülük yapıyor. Fiziksel olarak tabii ki biz çöp atıyoruz ve dünyayı böylece kirletiyoruz. Ve zihinsel olarak yüreklerimizde insanlar içindeki düşünceler kirli ve kötü oluyor bazen. Ve bu da bizi kirletiyor. O zaman dünya ve içindeki yaşayan herkes kirlidir diyor Tanrı'nın sözü. Ve bu yüzden tamamen kutsal, tamamen temiz olan Tanrı'ya yaklaşamayız. Yaklaşamayız. Mümkün değil. Onu kirleteceğiz. O da mümkün değil. Ve neredeyse her din bunu anlıyor. Çünkü Yahudilikte, İslamiyette, bazı farklı dinlerde bu abdest kavramı var. Değil mi? İşte yıkıyorsun. Yani bir tapınağa girmeden, bir camiye girmeden kendini yıkıyorsun. İşte alın önüne çıkıyorum, kirli olmak istemiyorum diyorsun. Ama abdestin birkaç sorunu var, birkaç farklı yönden sorunu var. Birincisi dışsal yıkanmasıyla ilgili oluyor. Ama bizim yüreklerimiz, zihinlerimiz de kirli oluyor. Onlar nasıl yıkayabiliriz peki? İstediğimiz kadar çalışalım ama bizim kötü olan düşüncelerimiz bazen gelecek, bazen bizi kirlenecek. Ve bu yüzden tekrar tekrar abdest alman gerekiyor. Yani tek bir sefer değil, işte artık temizim diyemezsin. Her gün yıkaman gerekiyor, çabalaman gerekiyor. Yani abdest aldıktan hemen sonra yine kirleniyorsun dünyadan. Çünkü dünya ve içindeki su seni temizleyemez. Çünkü kirlidir. Kirlidir. Yani şöyle düşünelim, resmedelim. Yani belki Hindistan'a ya da Afrika'daki bazı fakir köylerde halk kendilerini yıkayamaz. Çünkü işte her yerde çamur var. Bir nehir belki var ama o da kirli oluyor. O zaman nehre giriyorlar, kendilerini yıkamaya çalışıyorlar ama su kirli olduğundan dolayı asla temiz olamazlar. Ve dünya böyle oluyor. Biz kendimiz ve dünyanın herhangi bir şeyiyle kendimizi yıkayamayız, diyor İsa. Peki bu temiz su bizi aklayacak, aklatacak temiz su nereden gelebilir? Bu dünyanın dışından gelmesi gerekiyor. Tamam, birinci şey su. İkinci şey ruh. Ruhsal olarak biz ölüyüz, diyor İsa. Yani Adem ile Havva'nın ilk günahından sonra ölüm dünya girdi. Sadece fiziksel ölüm değil, ruhsal bir ölüm de girdi. Ve herkes öylece ölmekte oluyor ruhsal olarak. Ve bu yüzden cinler var ve onlardan korkuyoruz. Çünkü kötü ruhlar da dünyaya girmeye başladılar. Ve bu yüzden de bazı dinlerde işte Budizm, işte ya da farklı şeylerden yoga ya da meditasyon bir türlü bizim ruhsal yapımızı genişletirmeye çalışıyoruz. Bir şeye erişmeye çalışıyoruz, bir aydınlanmaya erişmeye çalışıyoruz o şeylerde. Çünkü fark ediyorlar ki işte biz ruhsal olarak çok iyi değiliz, çok göremeyiz diye fark ediyorlar. Ve bu yüzden bir ruhsal doğuş lazım, diyor İsa. İşte yani ruhunu şöyle genişletirebilirsin demiyor. Tamamen yeniden, tamamen dışarıdan bir ruh, yeni bir ruh almamız gerekiyor, diyor. Anladınız mı? Herkes öylece Tanrı'nın önünde kirli ve kendilerimizi yıkayamayız ve herkes ölü ve ölü bir ceset kendiliğinden yaşlanamaz. Dışarıdan bir şeyin gelmesini lazım. Dışarıdan gelmesi lazım. Ve bu ayetlerden gelen birkaç nokta daha var. Yani bazı kişiler işte dünya kötü ama ruh iyi diye düşünüyorlar. Ama İsa diyor yok, hem dünya hem de ruh kötüdür doğal olarak. Ama iyiler var ve onların girmesi gerekiyor, diyor. Ve bu yüzden de hiç kimse Hristiyan olarak doğmuyor. Biz kirli bir dünyaya doğduk. Böylece yani bebekler bile bu kirlilik içinde yakalanıyorlar. Onların da temizlenmesi gerekiyor bir şekilde. Ve doğduğumuzda, İsa burada yeniden doğuştan bahsediyor ya, doğduğumuzda birey olarak doğmuyorsa, doğmuyorsun değil mi? Ya bir aile içinde doğuyorsun. Ve bu da ruhsal bir doğuş. Yani burada İsa'nın bahsettiği doğuş için de geçerli oluyor. Yani Ahmet'in paylaştığı gibi işte biz bir aileyiz. Çünkü hepimiz yeniden doğmuşuz Tanrı tarafından. Biz Tanrı'nın ailesinin bir parçası oluyoruz artık. Ondan sonra İsa şöyle diyor. Yel dilediğini yere esiyor, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Yani İbranice'de ve birçok dillerde yel ya da rüzgar ile ruh kelimesi aynı oluyor. O zaman burada diyor, kutsal ruh gelince bir rüzgar gibi geliyor. Bazen rüzgar güzel değil mi? Yani sıcak bir İstanbul günün içinde biraz rüzgar esiyorsa Allah'ıma şükrediyorum değil mi? Ama bazen büyük bir fırtına olarak geliyor ve her şey alt üst ediyor. Ve bazen kutsal ruh da bizim güzel, düzenli hayatlarımızı da öyle esebilir. Ama Tanrı'dan geldiği için bizim iyiliğimiz için oluyor. Ama bizi bazen rahatsız ediyor değil mi? Yani kutsal ruh çok güçlü bir şekilde üflediğinde. Ve bizim düzenimizi biraz bozabilir bazen. Bizi bazen biraz rahatsız edebilir. Yani evet, bizi ta İngiltere'den buraya gönderdi. bazen ondan rahatsız oluyoruz ama Türkiye'yi gerçekten çok seviyoruz. İyi ki bizi buraya gönderdi diye diyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Nikodim İsa'ya, bunlar nasıl olabilir? Yani tamam, biz kirliyiz ve ölüyüz ama bir yeni bir su, yeni bir yaşam, yeni bir ruh lazım diyor. Nasıl olabilir? Ben de bunu almak istiyorum diyor. İsa ona şöyle bir yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Profesör, doktor filan. Yani çok eğitilmiş, çok okumuşsun ama yine anlamıyor musun bu basit şeyler diyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyler söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır diyor. Yani diyor İsa, ancak ben bilirim. Çünkü benim memleketim cennette. Bütün diğer peygamberler dünyada doğdu. Dünyadan geliyor. Belki cennete çıkmış, bir şey görmüş olabilirler. Ama onların memleketi dünya. İsa diyor, yok benim memleketim cennet. Ve oradan dünyaya geldim. Size göstermek için, size yol göstermek, size yol açmak için dünyaya geldim. Size cennetten bu temiz suyu ve bu kutsal ruh getiriyorum diyor. Ve şimdi nasıl olabileceği hakkında üç farklı hikaye paylaşıyor. Yani bizim nereden nereye serisi gibi oluyor. Eski antlaşmadan üç farklı hikaye paylaşıyor ve kendisine uyguluyor. Birincisi, bir resim var bunun için. Yılandan korkan var mı? Oh, dünyanın en zehirli olanlardan biri budur. Ben gerçekten ondan yani yılanlardan korkuyorum. Gül bazen benimle alay ediyor ama yani bence gayet mantıklı. Yani Adem ile Hava yılandan korksalar da belki bu dünya bu haline gelmez olmalıydı. Yani gelmezdi. Birincisi şunu diyor. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun diyor İsa. Ve bu hikaye Musa'nın döneminden geliyor. Kısaca okuyayım oradan. Şöyle diyor, yolda hani İsrail'den çıkıyorlar, Tanrı onlar Mısır'dan kurtardı, özgürlüğe kavuşturdu ve onlar şimdi çölde dolaşıyor. Ve şöyle diyor, yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten tiksiniyoruz diyorlar. Çünkü Tanrı onlar gökten bir ekmek sağlıyordu. Bunun üzerine Rab halkın arasında zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Korkunç değil mi? Korkunç. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı diyor. Ve bu yüzden hastanelerde bu işte yılan ile direkt resim var. Gösterelim mi? İşte bu hikayeden geliyor bu resim. Bazen işte ambulansın yanlarında görüyorsun ya. Merak ettiniz mi hiç? İşte bu hikayeden geliyor. Eski antlaşma Musa'nın hikayesinden geliyor. Yani o günlerde zehirli yılan seni ısırdığında, sana soktuğunda öleceksin. Bir antidot yok, bir hastane yok, bir şifa yok. Zaten çöldeler. Ama işte böyle tıp şeyleri yoktu. Kesin öleceksin. Ama Rab onlara bir kurtarıcı gönderiyor ki bu tunç yılan aslı birisi kurtaramaz. Onun ardından çalışan Rab idi, Tanrı idi. O zaman ısırılıyorsun, kesin öleceksin ama gözlerini kaldırıp da bu işarete bakarsan, yani işte Rab'be bakarsan kurtulacaksın, iyileşeceksin, şifa alacaksın diyor. Ve İsa bu resim, bu hikaye alıyor ve kendisine uyguluyor. Diyor, Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlu da öylece yukarı kaldırması gerekiyor çarmıta. Çarmıta. Öyle ki diyor, ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani diyor, bahçede Havva yılan tarafından ısırıldı. Ölüm dünyaya geldi. Hepimiz ölmekteyiz. Ama çarma bakıp İsa'ya bakarsak Tanrı bize şifa verecek. Sonsuz yaşam verecek diyor. Ve ilginç bir şey değil mi? Yukarıya kaldırıldı. Yani İsa çarmıhtayken ve yılan o direkteyken ne yeryüzünde değildi ne de göklerde değildi. Ama onların arasında bir yer kaldı. İsa Mesih çarmıhtayken ve sonra Yuhanna bölümünde İsa bu yukarıya kaldırdığım zamandan bahsediyor başka bir yerde. Diyor, ben yerden yukarı kaldırdığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunun nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu, diyor. Yani Yahudi önderler için bu utanç, utandırıcı bir şey. Yani çıplak soyuluyorsun ve çarma ölüme bırakılıyorsun. Utanç, rezalet içinde ölmektesin. Ama İsa diyor, benim için bir rezalet, bir utanç değil. Benim için bir zafer oluyor. Çünkü o zaman daha fazla kişi bana bakabilir. Ve o zaman yeryüzü ile gökler arasında bir köprü oluşturmakta olacağım. Tanrı'nın yukarıdan gelen lütuf, şifa size aktarabilirim. Ki siz sonsuz yaşama sahip olasınız, diyor. Wow. Ve diyor, öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Hiç kimse ölmesini istemiyor. Bu yüzden Tanrı İsa'yı gönderdi. Bu yüzden İsa yukarıya kaldırıldı çarmıhta. Çünkü kimsenin ölmesini istemiyor. Tamam, birinci hikayemiz bu. Yılan hikayesi. İkinci hikayemiz İbrahim'in hayatından geliyor. Ve belki kutsal kitabın en iyi tanındığı ayeti oluyor. Yuhanna 3.16 diyor. Ekranda koyalım, hepimiz bir okuyalım. Zaten çoğumuz ezberlemiş olurduk. Yuhanna 3.16 koyalım. Evet. Diyor. Herkes okusun şimdi. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden hiçbiri mahvolmasın. hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. İnanılmaz bir ayet. Ve ben bazen yani bunu çok iyi bildiğim için okuyorum da işte güzel Tanrı ise gönderdi herkes kurtulsun diye. Ama çok daha derinlere inebiliriz. Çünkü bu biricik oğlu kelimesi ancak eski antlaşmada tek bir hikayede bulunuyor. Ve İsa burada buna imar ediyor. Ve bu da İbrahim'in hikayesinde. Diyor, Tanrı bir gün İbrahim'e şöyle seslendi. İshak, sevdiğin biricik oğlunu al, işte biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Ve işte burada kurban bayramı geliyor bu hikayeden. Kurban bayramı geliyor işte bir iki hafta sonra olacak. Ondan sonra hikaye şöyle devam ediyor. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbin meleği göklerden İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek, çocuğa dokunma. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin diyor Tanrı. İşte İbrahim ne kadar Tanrı'ya güvendiği için, iman ettiği için yazılıyor bu hikaye. Denemek istedi. Ve eski antlaşmada bir tapınak sistemi vardı, bir kurban sistemi vardı. Ve sen günah işlediysen, tapınağa girersen bir hayvan, bir koç gibi alıyorsun. Senin elin onun üzerine koyuyorsun ve bir kahin bir şey söylüyor. Ve o günde, o zaman da sanki senin işlediğin günahlar o hayvanca aktarılmakta oldu. Ondan sonra hayvan kesiliyor ve onunla beraber sanki senin günahların ortadan kaldırıldı gibi gözüküyor. Çünkü günah o kadar kötü bir şey ki günah için tek gerekli olan verebildiğimiz şey kan oluyor. Kendi kanımız oluyor. Ve bu yüzden ölmekte oluyoruz diyor İsa. Ve eski antlaşmada bunu seneler boyunca simgeliyorlardı böylece. Ama bir gün son kurban geleceğini göre Tanrı vaat etmiştir çoktan. Ve İsa burada Tanrı'nın kendisi bize bir koç, bize bir kuzu gönderdi. Ve bu da benim diyor İsa. Diyor Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Neden? Yine söylüyor. Ona iman edenleri hiçbiri mahvolmasın. Ama herkes sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Ondan sonra üçüncü bir hikayeyle İsa devam ediyor. Şöyle diyor. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi. İşte üçüncü kullandığı hikaye ışık oluyor. Işık geldi. Ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder. Ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa geliyor. Hatırlarsanız başlangıçta Tanrı'nın ilk söylediği şey Işık olsun idi. Işığın kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Ve sonra Yeşaya peygamber, yine de İsa Mesih'ten 700-800 sene önce yaşayan, şöyle bir vaatte bulundu. Ve biz bazen Noel bayramında bu ayetler okuyoruz. Şöyle diyordu: karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Yani ikinci defa Tanrı ışık olsun deyip de ışık dünyaya girecek. Ve Yuhanna da başlangıçta, girişte bir iki hafta önce Ali abinin paylaştığı gibi diyor, yaşam ondaydı, İsa'daydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Ve sonra diyor, dünyaya gelen her insana aydınlatacak gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yani İsa Mesih 3. resimde şöyle diyor: dünya karanlıkla doluydu. Ama ikinci kez Tanrı dünyaya bir ışık gönderdi. İnsanları aydınlatmak için. Ama bazı kişiler kötü, kirli işleri sevdikleri için ışıktan nefret ettiler ve ondan kaçmaya çalışıyor. Çünkü ışıkta kirliliğimizi daha net bir şekilde görebiliriz. Ama Tanrı tarafından paklanmış olan kişiler ışığa gelmek istiyorlar. Çünkü ışık çekicidir ve ışığın olduğu yerde kötülük, karanlık olamaz, kalamaz diyor. İsa başka bir deyişle diyor, Tanrı'dan gelen ışık benim. Ve sonra bunu daha net bir şekilde söyleyecek. Yani başka hiç kimse ışık dünyaya gönderemez. Tek ışık benim. İsa diyor, ya bana geliyorsunuz ya da benden gidiyorsunuz. Siz seçin diyor. Ve diyor, yargıda buna göre olacak. Diyor, ben hiç kimse yargılamıyorum. Siz kendinizi yargılıyorsunuz. Yani bana gelecek misiniz? Işığıma gelecek misiniz? Ve temiz kılındığını görecek misiniz? Yoksa benden kaçıp da karanlık içinde mi yaşamaya tercih edersiniz? Bensiz yaşamaya mı tercih edersiniz? Diyor. Şimdi uygulamaya geçelim. Çünkü burada birçok hikaye ve İsa Mesih hakkında birçok şeyler öğrenmiş olduk. Ve bence birinci ve en önemli şey, öğrendiğimiz şey, her şey sadece ve sadece lütuf. Sadece ve sadece lütuf. Yani diyor, sudan doğmalısınız. Herkes ve her şey kirli. Ancak yani siz kendinizi temizlenemezsiniz. Ancak dışarıdan, Tanrı tarafından, Tanrı'nın oturduğu ülkeden su gelip sizi temiz kılabilir. Ancak Tanrı'nın lütfu, bizim hiç katkımız yok. Diyor, ruhtan doğmalısınız. Siz ölüsünüz. Kendinizi yaşatamazsınız diyor. Bir tek yaşatabilen şey var, o da Tanrı'nın kutsal ruhu. Tanrı tarafından gönderilmiş, Tanrı'nın lütfuyla gönderilmiş kutsal ruh ancak bizi yaşatabilir. Bizim hiç katkımız yok, ancak Tanrı'nın lütfudur. Diyor, yılan hikayesinde ısırıldınız, ölmektesiniz ama bana ısırmayan yılan bin yaşasın demedi Tanrı, demedi İsa. Gelip de kendimi ortada koyacağım ki bana bakarsanız Tanrı'dan bir lütuf, bir şifa gelecek. Fes sisi i leis tira djek. Bu i lanan ysrul ysrul I kynji resim dior. Kurban olarak biz günah la doluyuz. Ve günah bizden kan istiyor. Ve bir gün bizim kanımız ister. Ama bana iman ederseniz benim çarmıhtaki akıtıldığım kandan içebilirsiniz. Ve o gün şeytan benim kanımdan alacak, sizin kanınız değil. Bu da ancak Tanrı'nın lütfu oluyor. Bizim hiç katkımız yok. Son olarak ışık diyor. Işığın olmadığı yerde Tanrı'ya giden yol göremeyiz diyor. Ama Tanrı bize merhamet etti, bize lütfetti ki gerçek olan bir ışık gönderdi ki Tanrı'ya giden yol görebilelim. Bu da Tanrı'nın lütfu. Bizim hiç katkımız yoktu. Ve diyor Nikodem yani 3. ayette bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez diyor. Doğal olarak hiç kimse yolu göremez. Hatta giremeyiz. Ama İsa Mesih'in ışığında Tanrı'ya giden yolu görebiliriz. O zaman her şey, aldığımız her şey Tanrı'dan geldi. Ancak Tanrı'dan. Hepimiz lütuf altındayız diyor. O zaman kimse böbürlenmesin işte ben doğru yolu buldum. Yok yani Tanrı'nın ışığı dünyaya gelmeseydi siz göremezdiniz. Kör olurdunuz diyor. Ya da işte ben 5 senelik bir Hristiyanım, imanlıyım ama başka biri işte 5 günlük bir imanlı oluyor. Yok hepimiz haklı olarak ölecektik. Ama Tanrı hepimiz yaşama kavuşturdu. Sonsuz yaşama kavuşturdu. Hamdolsun Tanrı sana lütfetti, bana da lütfetti. O zaman çekişmeler olmasın, böbürlenmeler olmasın, gurur olmasın. Çünkü hepimiz bu halideydik ve ancak Tanrı'dan gelen su, ruh, ışık, kurban ve şifa aracılığıyla yaşayabildik. Ve şimdi Sayın Milletvekil, Profesör, Doktor Nikodem Koç yine öne davet etmek istiyorum. Çünkü, evet şapka güzel, yakıştı sana. Çünkü sonraki bölümde, gelecek hafta başka birisi de var. Ama o zaman o İsa'ya gelmiyor. İsa ona gidiyor. Gelir misin öne? Çünkü 4. bölümünde gelecek haftanın vaazı Sümeryeli kadın hakkında oluyor. Güzelsin Yusuf. Ve bu iki kişi kıyaslayalım. İşte eğitimli, itibarlı, bilinen, zengin, iyi bir ailesinden gelen erkek, önder, Yahudi yani Tanrı'nın vaatlerine sahip olan halktan gelmiş oluyor bizim profesör, doktor, sayın vekil, milletvekil, profesör, doktor, Nikodem, koç. Ama şu Sümeryeli kadın ne Yahudi yani Tanrı'nın halkın dışında oluyor, kadın oluyor. 5 kocası var şimdi ahlaksız bir hayat yaşıyor. Yani çok şeyler yaşanmış, çok zorluk çekmiş bir kadındır. Ama İsa Mesih bu suyla, bu ruhu hakkında her ikisine söylüyor. Biri korktuğu için gece olarak geliyor. Öbürü İsa Mesih gündüz içinde gidiyor. Ve her ikisi İsa'ya iman ediyor. Ne kadar farklı olursalar olsun. İkisi İsa Mesih'e iman etti. İkisi kurtuldu. İkisinin içinde bu fışkıran pınarlar oluşturuldu Tanrı'nın ruhu tarafından. O zaman en önemli soru, sen nereden geldin? Senin annen baban kimdi? Ne kadar paran var? Yok, bu sorular hiç önemli değil. Isaia iman etinmi, enönemli soru oluyor. Göksel baban var mı? En önemli soru oluyor. Teşekkürler. Siz oturabilirsiniz. Siz yeniden doğdunuz mu? En önemli soru. İsa Mesih'in teklifi kabul ettiniz mi? Çok önemli. En önemli soru. Belki Nikodim gibi biraz çekiniyorsun. Belki internette dinliyorsun. Belki kilise geziyorsun. Ailenden, arkadaşlarından gizli bu yolculuk. Ama araştırıyorsun. Çünkü İsa'da Nikodim'in gördüğü gibi İsa'da bir çekicilik vardır. Bir senin aradığın bir şey vardı. Onu keşfetmek isterim mi? Dedin. Her şeyi anlaman gerekmiyor. Nikodim çok iyi eğitime sahip olduğu halde yine de çok anlamamış. Ama yine de iman etti. Öbür kadın, yani hiçbir şey haberdar olmadığı halde iman etti ve kurtuldu. Bilgiye dayalı bir şey değil. Önemli olan ışığa geldin mi? Yolu buldun mu Tanrı'nın ışığı aracılığıyla? Yeniden doğdun mu? Yukarıdan doğdun mu? Tamamen doğdun mu? Ve o zaman yaşayacaksın. Bol yaşama sahip olacaksın. Hem şimdiki çağda hem de sonrakinde. Bazılarımız belki işte yani şu tarihte, şu saatte iman ikramı yaptım, İsa'ya iman ettim. Bazılarınız belki benim gibi hiç hatırlamıyorsun işte yani bir yolculuk vardı, bir süreç vardı. Ne zaman iman ettim tam bilmiyorum. Önemli olan sorun nasıl doğdun, ne zaman doğdun değil. Önemli olan yaşıyor musun? Şimdi yaşıyor musun? İşte yani ben 10 sene önce iman ettim, artık kiliseye gitmiyorum demektense işte yani doğmuşumdur ama şimdi yaşıyormuşumdur değil. Yok, şimdi yaşıyorum. Gün be gün kutsal ruhtan içiyorum. Gün be gün Tanrı'nın ışığına göre yaşıyorum. Gün be gün şifa alıyorum. Gün be gün İsa'yı izliyorum demen en önemli şey. Yeniden doğduğumuzda bir aileye katılıyoruz. O zaman hiç kimse tek başına Hristiyan olamaz. Bir kiliseye katılın, buraya katılın demiyorum ama bir kilise, bir aileye katılın. Çünkü doğduk. Öksüz olarak doğmuyoruz. Bir aileye doğuluyoruz. Ve son olarak ruhun karışıklığa açık mıyız? Çünkü biz artık onun çocuklarıyız. O üfleyince bazen belki bizim hayatımız rahatsız olabilir. Ama bizim iyiliğimiz için. Ona açık mıyız? Ne kadar uzun zamandır imanla olalım. Ama yani gün be gün Tanrı bizi değiştirmek istiyor. Onun kutsal ruhu yeni bir şekilde bizim üzerimize üflemek, vermek istiyor. Bizi yeni bir şekilde yaşatmak istiyor. Ama buna açık olmamız lazım. Yoksa çok zor durumda bulunacağız kendimizi. O zaman ben dua edeyim. Hamdolsun Rab İsa. Biz sana iman ediyoruz. Seni seviyoruz. Hamdolsun bu lütuf bizim üzerimize döktün. Bol bol lütfun bizim üzerimize döktün ya Rab. Biz kirliyken sen manevi suyla, temiz suyla gelip bizi yıkadın. Biz ölüyken ruh bizim üzerimize üfledin ve bizi yaşattın. Bize yeni bir yaşam, tam bol bir yaşam sundun. Şeytan bizi ısırdığında sen cennetten bir şifa sağladın bize. Günah bizden hesap sormak istediğinde sen gelip de senin yerine öldüm. Benim kanım senin günahlarını kapattım dedin. Ve biz körken sen dünyaya gelip ışık rehberimiz oldun. Rabbe, Tanrı'ya giden yolu bize gösterdin ya Rab İsa. Ona göre yaşamak istiyoruz. Lütfen ya Rab, bizden ne istiyorsun? Lütfen söyle. Biz onu yapmak istiyoruz. Minnettar olduğumuz için, bizim iyiliğimiz olduğu için. Ve biz bugün sana yeniden iman etmek istiyoruz. Yeniden senden içmek istiyoruz. Yeniden senden duyurulmak, yeniden senin ışığında yürümek istiyoruz. Senden kaçıp da kirliliği sevdiğimiz için karanlıkta kalmak istemiyoruz. Ama sen bizi temiz kıldığın için senin ışığına daha da girmek istiyoruz. Daha da parlak, daha da senin nurun içinde yaşamak istiyoruz. Yüce Rab İsa. Amin.